Ayrım 15 sayfa 106. 10 Aralık 2009 günü 3. Ordu Komutanı Erzurum Özel Yetkili Savcılığı tarafından ifade vermeye çağrıldı. Ordu Komutanı ifade vermeye gönderilmedi. Ordu Komutanı tekrar ileriki tarihte de ifade vermeye çağrıldı, yine gönderilmedi. Daha sonraki bir tarihte 8 Şubat 2010'da Erzurum Özel Yetkili Savcısı 3. Ordu Karargahı'na elinde arama ile kararı ile geldiyse de kendisinin içeri girmesine izin verilmedi. 19 Aralık 2009 günü Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı ile ilgili olay oldu. Aynı gün ikinci defa hakkında tutuklama kararı alınan Ali Tatar intihar etti. 25 Aralık 2009 günü Kozmik Oda diye kamuoyuna mal olan Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'ndaki arama faaliyeti başladı. Bu vesileyle Kozmik Oda soruşturmasına ilişkin bir iki önemli noktaya dikkat çekmek isterim. Birincisi, ilgili savcıdan askeri personeli neden ifadeye çağırdığını ilişkin bir yazı göndermesi istenildi. Savcı yasalarda böyle bir hükmün olmamasına rağmen bu istediğimizi yerine getirdi. İkincisi, Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'ndan şüphe duyduğumuz bir askeri kişinin izlenilmesi istenilmişti. Bu görevi yerine getirmeye çalışanlar kendilerinin polis tarafından tespit edildiğini anlayınca ilk defa durumu kendi amirlerine iletmişler. Ancak maalesef bu durum hakkında bize bilgi verilmedi. Verilseydi elbette bu göreve son verilirdi. Üçüncüsü, 25 Aralık 2009-20 Ocak 2010 arasında Kozmik Oda'da yapılan araştırmalar esnasında araştırmayı yapan hakim o odadan hiçbir evrakı, belgeyi veya elektronik dokümanı dışarı çıkarmadı. Buna müsaade edilmedi. 20 Ocak 2010 günü de bu soruşturmada incelenen bütün doküman Genelkurmay'daki bir kasaya konuldu. Maalesef bu doküman ilgili savcının talebi üzerine 16 Mart 2013'te kasadan çıkartılarak savcıya teslim edildi. Savcının da bu dokümanı TÜBİTAK yetkililerine verdiğini daha sonra basından öğrendik. Bu konu üzerinde çok yazıldı, çok konuşuldu. Bunu aramaya müsaade ettiğimiz için bizi samimi duygularla eleştirenlere saygı duyuyorum. Ancak bugün de o gün aldığımız ve haklı gerekçelere dayanan kararın doğru olduğuna inanmaktayım. Kozmik Oda'da ortada suikast iddiası vardı. Faili meçhul cinayetlerin TSK'ya fatura edilmesi amaçlanmıştı. 8 Şubat 2010'da ise 3. Ordu Komutanlığı'nın nizamiyesine gelen savcı görevin başındaki ordu komutanını tutuklama peşindeydi. Bu nedenlerle Kozmik Oda'ya izin verirken 3. Ordu Karargahı'na girilmesine izin verilmedi. Kozmik Oda soruşturmasının bittiği gün, yani 20 Ocak 2010'da Taraf Gazetesi, Balyoz Güvenlik Harekat Planı'nda olduğu sürülen bir takım haberleri yayımladı. İddialardan birisi askerin uçaklarla camilere bomba atacağıydı. Buna 25 Ocak 2010 günü cevap verdim. Allah Allah diye askerlerine hücum ettiren, taarruz eden bir ordu nasıl Allah'ın evi camiye bomba atmayı düşünür? Vicdansızlıktır, lanetliyorum onları. Bir asker olarak biz böyle bir şey asla düşünemezken, aslında o günlerde FETÖ mensuplarının kafasında daha ileride yapabilecekleri şeylerin var olduğunu ancak 15 Temmuz 2016 günü anlayabildik. Bu teröristler TBMM'yi uçaklarla bombalamakta bir an bile tereddüt etmediler. Hakkında hazırlanan internet andıcı iddianamesinde benim Ergenekon terör örgütü namına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdırılan biri olduğumu yazanlar aslında FETÖ mensubu olanların 70'lerden beri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdırıldığını açıkça ifade ediyorlardı. Yine aynı iddianamede Genelkurmay Başkanı olarak Ergenekon örgütünde benden daha yukarıda bulunan Dursun Çiçek'ten emir aldığımı yazanlar kendilerinin imamlardan emir aldıklarını anlatmaya çalışıyorlardı. 22 Şubat 2010 günü Balyoz davasında ilk tutuklamalar başladı. 26 Şubat günü tutuklanan personel sayısı 28'e ulaştı. Durumun önemi ilgili makamlara iletildi. 27 Şubat günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Merkez Komutanlığı'na yazdığı bir yazıyla duruma müdahale etti. Yazıda şu ifade edilmekteydi. Ben ve yardımcım onaylamadığı sürece savcıların talimatını yerine getirmeyin. Yazıdan sonra tahliyeler başladı. 3 Nisan 2010 günü 12. Ağır Ceza Mahkemesi 97 balyoz davası şüphelisi için yakalama kararı verdi. Bu durum ne kabul edilebilirdi ne de uygulanabilirdi. Yine konu ilgili makamların dikkatine sunuldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Gözaltına alınması istenilen subayların 78'i muvazzaf, 25'i general ve amiral. Böyle bir yakalama ve gözaltı kararının yol açacağı sonuçlar iyi değerlendirilmedi. Bu mahkeme kararının uygulanması da böylece mümkün kılınmadı. Haziran 2010'da Balyoz davasından cezaevlerinde tutuklu kalmamıştı. 23 Temmuz 2010'da bu sefer 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Durumun vehameti Cumhurbaşkanı ile Başbakan'a arz edildi. Kararın uygulanmasına imkan verilmedi. 30 Ağustos 2010'da emekli oldu. Neredeyse bir yıl sonra 27 Temmuz 2011'de savcılık tarafından hazırlanan internet andıcı iddianamesi ilgili mahkemeye havale edildi. 28 Temmuz 2011'de Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları istifa etti. 8 Ağustos 2011'de emekli Orgeneral Hasan Iğsız ve Genelkurmay Karargahı'nda İstihbarat Başkanı, Harekat Başkanı, Muharebe ve Elektronik Başkanı olarak görev yapan veya yapmış olanlarla Genelkurmay Adli Müşavirinin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında yakalama kararı alındı. Tutuklamalar 10 Ağustos'tan itibaren gerçekleşmeye başlandı. 6 Ocak 2012 günü internet andıcı kapsamında tutuklandı. İnternet andıcı dosyası Ergenekon davası kapsamında anlaşılması hem çok kolay alan hem de iddia edilen olayın tamamen Genelkurmay Karargahı'nda geçmesi açısından Genelkurmay Karargahı tarafından değerlendirilmesi de hızla yapılabilecek bir soruşturmayı içermektedir. Bu gerçeğe rağmen Genelkurmay Karargahı'nın bu konuda kamuoyuna tek bir kelime bile söylememesi kadar cezaevinde bulunduğum süre zarfında ise ne Genelkurmay Başkanı'nın ne de eşinin bir defa dahi eşimi ve ailemi aramaması düşündürücü olduğu kadar anlaşılması da zor olan bir durumdur. Buraya kadar anlattıklarımın tek bir amacı vardır. Tarihe açık ve anlaşılır şekilde not düşmesidir. Türk milletinin yaşananları en iyi şekilde anladığına ve değerlendirdiğine yürekten inanıyorum. Milletimin bize karşı gösterdiği sevgi de bunun en büyük göstergesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hayat demek mücadele etmektir" sözünü her zaman kendime rehber olarak almışımdır. Mücadele ederim, mücadeleyi bırakmam. Mücadele sürecinde elbette başarılı olduğunuz durumların yanında bazen de kontrolünüz dışında gelişen şartlar nedeniyle başarısızlıklar da olabiliyor. 2008-2010 süreci gerçekten zor yıllardır. Bu süreçte yaşananların da herkes tarafından anlaşılması pek kolay değildir. Bu süreçle ilgili olarak gerçeklere, ön yargılara dayanmayan bilgi sahibi olmayı isteyenlerin en azından 7 Ekim 2015 günü Yargıtay'da yapmış olduğum konuşmayı dikkatle okumalarını öneririm. Konuyu Hürriyet Gazetesi'nin değerli Washington temsilcisi Tolga Tanış'ın 6 Aralık 2015 günü yazdığı yazıdaki cümleleriyle bitirelim. Kim bilir, belki tarihçilerin değil de filozofların yorumu doğrudur. Sadece güçlü kişilikler tarihe dayanabilir. Zayıf olanlarsa silinir giderler. Başbuğun ve silah arkadaşlarının bugün ayakta kalanlar olduklarını inkar edemezsiniz. Siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformayı en uzun süre giyen kişilerden birisiniz. Askeri üniformayı ne zaman giydiniz? Askerliğe ilk adım atışınız nasıl oldu? Büyük dayım askeri tabipti. Küçük dayım ise Işıklar Askeri Lisesi'nden ayrılmıştı. İkisi de rahmetli oldu. Kuzguncuk Çengelköy'e yakındır. Dolayısıyla Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerini sık sık görürdük. Elbette bundan onların üniformalarından etkilenmiştik. Kuzguncuk'ta oturduğumuz evin üst katında benimle aynı sınıfta olan bir arkadaşım vardı. Tamer. Ortaokulun son sınıfında aniden askeri liseye gitmeye karar verdik. Üniformanın cazibesi yanında Kuleli Askeri Lisesi'ndeki eğitim ve öğretimin çok kaliteli olduğunu duymuş olmamız da bir diğer etken oldu. Tabii gerçeği söylemek gerekirse askeri lisede okuyarak ailemin mali yükünü azaltmayı düşünmüş olmam da başka bir nedendi. Böylece 1957 yılında askeri üniformayı giymeye başladım. 2010 yılında 53 yıl taşıdığım bu şerefli ve onurlu üniformayı üzerimden çıkardım. Bu süreç içinde bir gün, bir an bile neden asker oldum diye düşünmedim. 1957 yılında arkadaşımla kendi kendimize verdiğimiz asker olma kararından her zaman mutluluk ve onur duydum. Hükümetin OHAL yasası kapsamında çıkardığı kanun hükmünde kararnamelerle askeri liseler kapatılıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Benim de mezun olduğum Kuleli Askeri Lisesi 1845 yılında kurulmuştur. Bu okuldan nice komutanlar yetişmiştir. Mareşal Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir Paşa'nın Kuleli'den mezun olduğunu hatırlıyorum. Ayrım sonu sayfa 109.